Ayrım 22.
Ah, bir tek söz, Monsieur Pirard beni aydınlatacak tek bir söz söylemiş olsaydı ne kadar yararını görecektim. Aklı başına geldikten sonra haftada 5 kez tesbih çekmek, Sakrekör ilahileri gibi bir takım uzun perhiz gösterileri vesaire gibi Julien'i az çok sıkan şeyler artık çok ilginç geliyordu. Kendini iyice yoklayarak ve özellikle gücünün derecesini gözlerinde büyütmeye çalışarak, Julien birer örnek diye gösterilen öğrenciler gibi her an anlamlı bir iş görmeye, yani ne kadar mükemmel birer Hristiyan olduklarını belirten bir harekette bulunmaya özenmedi. Papaz okulunda rafadan yumurtayı bir yiyiş biçimi vardır ki, insanın hak yolunda ne kadar ilerlediği buna bakarak anlaşılır. Bunu okurken belki de gülümseyen okuyucu zahmet edip Rahip Delil'in 16. Louis'nin sarayına mensup yüksek bir bayanın sofrasında bir yumurta yerken işlediği bütün kabahatleri anımsasın. Julien önce non culpa'ya erişmek istedi. Bu durumda olan genç papaz adayının durumu, kollarını, gözlerini vesaireyi hareket ettirişi, gerçekten dünyanın gelip geçiciliğinden uzaksa da, bu insanın henüz tamamıyla tinsel bir alemde yaşadığını ve bu geçici dünyanın tamamıyla boş olduğunu kabul ettiğini de göstermez. Julien koridorların duvarlarında boyuna kömürlerle yazılmış şu cümlelere rastlıyordu. Cennetteki sonsuz zevklere ya da cehennemin kazanlarında ebediyen kaynama ile karşılaştırınca şu geçici dünyada geçen 60 yıllık bir deneme nedir ki? Julien bunları artık küçümsemedi, onları her zaman göz önünde bulundurmanın gerektiğini anladı. Kendi kendine, bütün ömrümce ne yapacağım diyordu. Allah'ın sadık kullarına cennette birer yer satacağım. Bu yeri onlara gözle görülür hale getirmenin çaresi nedir? Benim görünüşümle laik bir adamın görünüşü arasındaki fark. Aylarca tüm zamanını bunu elde etmeye verdiği halde, Julien düşünceli halinden bir türlü kurtulamamıştı. Gözlerini oynatması, ağzının duruşu, imanının tam ve her ne olursa olsun inanmaya, hatta din uğrunda kurban olmayı bile göze alarak savunmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Julien en kaba köylülerin bile bu yolda kendisinden ileri olduklarını gördükçe kızıyordu. Onların düşünceli birer insan gibi görünmemeleri için birçok nedenler vardı. Kendine saf dil ve dar kafalı bir insan süsü vermek, İtalya'daki manastırlarda çok rastlanan ve Guercini'nin yaptığı ve biz laiklere nefis örneklerini bıraktığı kilise tablolarındaki her şeye körü körüne inanan rahiplerin yüzündeki ifadeyi taklit etmek için ne kadar çok çaba harcıyordu. Büyük yortu günlerinde öğrencilere domuz sucuğuyla şükrut verilirdi. Yemekhanede Julien'in yanında oturanlar onun bu mutlu olay karşısında aldırış etmediğini görüyorlardı. İşte ilk işlediği suçlardan biri de bu oldu. Arkadaşları onun bu hareketini en budalaca bir ikiyüzlülüğün iğrenç bir belirtisi olarak yorumladılar. Ona en çok düşman kazandıran bu oldu. Hele şu kendini beğenmiş burjuvaya bakın diyorlardı. Domuz sucuğu ile şükrutu okulun en nefis yemeğini beğenmiyor. Defol fena yürekli herif, kendini beğenmiş iblis. Kendi kendine ceza vermek amacıyla yemeğin yalnız bir kısmını yer gibi görünmesi ve bu yoksunluğa katlanırken arkadaşlarından birine şükrutu göstererek "Ademoğlu yüce Tanrı'ya gönül rızasıyla ıstırap çekmekten başka ne sunabilir?" demesi gerekirdi. Julien'in bu gibi şeylerde insana kolayca yol gösteren tecrübeleri yoktu. İyice umutsuzluğa düştüğü anlarda "Ne yazık!" diye bağırıyordu. Bu genç köylünün, arkadaşlarımın cahil oluşu onlara yararlı oluyor. Papaz okuluna geldikleri zaman öğretmenin onları benim kafamda yer eden o dünyaya, hayata ait düşüncelerden kurtarmasına gerek yok. Oysa ben ne yaparsam yapayım bu düşünce yüzümden belli oluyor. Julien okula gelen köylü çocuklarının en kaba olanlarını özenerek inceliyordu. Onların sırtından çuhadan hırkalarını çıkarıp da siyah cübbeyi giydikleri zaman tüm terbiyeleri ve bilgileri Franche-Comté eyaletindeki deyimle tıkır tıkır paraya karşı duydukları büyük ve sonsuz saygıdan ibaretti. Bu deyim peşin para kelimelerinde gizli olan o canım düşünceyi kutsal ve kahramanca bir dille anlatmaktı. Voltaire'in romanlarındaki kahramanlar için olduğu gibi bu öğrenciler için de mutluluk özellikle karnını iyice doyurmaktır. Julien ince kumaştan elbise giyenlere karşı bu köylülerde yaratılıştan bir saygı olduğunu sezdi. Bu duygu bize mahkemelerimizin adalet karşısında eşitliği nasıl dağıttığını olduğu gibi hatta olduğundan da aşağı gösteriyor. Bazen aralarında bir kodamana karşı dava açmakla ne kazanacaksın diyorlardı. Jura vadilerinde zengin bir adamdan söz edilirken bu kelime kullanılır. Herkesin en zengin olan varlığa yani hükümete karşı saygılarının derecesini artık siz düşünün. Bay Vali'nin sadece adı bile geçince saygıyla tebessüm etmemek, Franche-Comté eyaleti köylülerince bir ihtiyatsızlıktır. Fakir bir insanın ihtiyatsızlık etmesi de derhal ekmeğinden olarak cezasını görmesi demektir. İlk zamanlarda duyduğu nefretle boğulacak hale geldikten sonra Julien nihayet bu zavallılara acımaya başladı. Arkadaşlarından çoğu babalarının kışın akşam kulübelerine döndükleri zaman ne ekmek ne kestane ne de patates bulamadıklarını anlatıyorlardı. Bunun üzerine Julien içinden öyle ya diyordu. Bunlara göre mutlu bir insanın karnını adam akıllı doyurmuş ve sırtında iyi bir elbise olan kimse olduğuna şaşmamak lazım. Arkadaşlarımın papaz olmak için duydukları istek sarsılmaz bir güç, yani onlar için papaz olmak demek işte bu mutluluğun uzun süre devam etmesi demektir. İyice karnını doyurmak ve kışın sıcak tutan bir elbisesi olmak. Julien rastlantıyla genç ve hayal gücü geniş bir öğrencinin arkadaşına, benim de çocukluğumda domuz çobanlığı eden Sixt Quint gibi günün birinde papa olmayacağım ne malum dediğini işitti. Arkadaşı İtalyan olmayanları papa yapmazlar diye cevap verdi. Fakat piskopos vekilliği, piskopos danışmanlığı ve kim bilir belki de piskoposluk için herhalde kura çekeceğiz. Şalom piskoposu M.P. bir fıçıcının oğluymuş. Benim babam da fıçıcı. Bir gün din kuralları üzerine verilen bir dersin ortasında Monsieur Pirard Julien'i çağırttı. Zavallı delikanlı içinde bulunduğu maddi ve manevi ortamdan kurtulduğuna sevindi. Julien okul müdürünün tıpkı ilk geldiği günkü gibi korkunç bir tavır takındığını gördü. Monsieur Pirard onu yerin dibine geçirecek gözlerle bakarak ''Şu iskambil kağıdı üzerine yazılı şeyin ne olduğunu anlatır mısınız?'' dedi. Julien şu kelimeleri okudu. ''Amanda Bine, zürafa kahvesinde saat 8'den önce Genlisli, annemle kardeş çocuğu olduğunuzu söyleyin.'' Julien tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gördü. Rahip Castaned'in casusları ondan bu adresi çalmışlardı. Korkunç bakışlı gözlerine dayanamadığından Rahip Pirar'ın dosdoğru gözlerine bakarak ''Buraya ayak bastığım gün korkudan titriyordum.'' diye cevap verdi. ''Çünkü Monsieur Chelan bana burasının gammazlarla ve her türlü kötülüklerle dolu olduğunu söylemişti.'' Arkadaşlar arasında casusluk yapmak burada teşvik ediliyor. Bunu genç rahiplere hayatın ne olduğunu göstermek, onları dünyadan ve onun ihtişamından iğrendirmek amacıyla Tanrı emretmiş. Rahip Pirar fena halde kızarak, ''Benim karşımda mı çene çalıyorsun seni gidi edepsiz seni?'' diye bağırdı. Julien soğuk bir tavırla, ''Verrières'de abilerim beni kıskandıkları zaman döverlerdi.'' diye tekrar söze başladı. Rahip Pirar hemen hemen öfkeden ne yapacağını şaşırmış bir halde ''Bırakın şunları sorulan şeye cevap verin.'' diye bağırdı. Julien zerre kadar korkmadı ve istifini bozmadan ''Besanson'a geldiğim gün öğleye doğru karnım acıkmıştı bir kahveye girdim.'' diye hikayesine devam etti. Kalbim bu iğrenç yere karşı tiksintiyle doluydu. Fakat orada yiyeceğim yemeğin bir handa yiyeceğim yemekten daha ucuza mal olacağını düşündüm. Kahvenin sahibi olduğu belli olan bir kadın ne kadar toy olduğumu görünce bana acıdı. Monsieur Besançon fena adamlarla doludur. Başınıza bir şey gelir diye korkuyorum. Şayet başınıza bir bela gelirse benden yardım isteyiniz. Saat 8'den önce haber gönderiniz. Manastırın kapıcıları bu haberi getirmek istemezlerse dayızadem olduğunuzu, genlisli olduğunuzu söyleyiniz dedi. Yerinde duramadığından odada bir aşağı bir yukarı dolaşan Rahip Pirar, bütün bu söylediklerinizin doğru olup olmadığı araştırılacak, odanıza gidiniz diye bağırdı. Rahip Julien'in arkasından giderek onu odasına kilitledi. Julien derhal içinde o uğursuz iskambil kağıdını ta dibine iyice sakladığı sandığını araştırmaya koyuldu. Sandıkta hiçbir şey eksik değildi fakat birçok şeyler karıştırılmıştı. Oysa anahtarı hiçbir zaman yanından ayırmazdı. Kendi kendine, tevekkeli değil Monsieur Castanet bana kaç kez sokağa çıkmam için izin verdi. O zamanlar çevremde neler döndüğünün farkında değildim. Bu lütfun nereden geldiği şimdi anlaşılıyor. İyi ki bu izni kabul ederek sokağa çıkmamışım dedi. Öyle ya belki de zayıflık gösterip elbise değiştirir, gidip güzel Amanda ile görüşür ve mahvolurdum. İskambil kağıdından bu şekilde bir şeyler öğrenemeyeceklerini anlayınca fırsatı elden kaçırmamak için ihbar ettiler. 2 saat sonra müdür Julien'i tekrar çağırtarak daha az sert bir bakışla ''Yalan söylememişsiniz'' dedi. Fakat böyle bir adresi saklamak derecesini tasavvur edemeyeceğiniz kadar büyük bir tedbirsizliktir. Mutsuz çocuk. Belki de bunun cezasını bundan 10 yıl sonra çekeceksiniz. 27. Bölüm. Hayatta ilk deneme. Yaşadığımız devir, aman ya Rabbi, sanki Tanrı'nın kubbesi, ona dokunanın vay haline. Diderot. Julien'in hayatının bu aşamasına ait anlattığımız açık ve seçik olayların sayısının çok az oluşunu okuyucu hoş görsün. Anlatılacak daha bu tür olaylar olmadığı sanılmasın, tersine onun papaz okulunda başına gelenler bu sayfalar boyunca korumaya çalıştığımız ne çok koyu ne de çok açık renge göre belki pek siyah kaçar diye düşündük. Bazı şeyler karşısında üzüntü duyan çağdaşlarımız, bunları her türlü zevki, hatta bir hikayeyi okumanın verdiği zevki bile berbat eden bir tiksinti duymadan hatırlayamazlar. Julien, ikiyüzlü davranma ve çabalarında başarıya pek ulaşamıyordu. İğrendiği ve tümüyle umutsuzluğa düştüğü anlar oldu. Beceremiyordu vesselam, hem de bu kadar aşağılık bir meslekte. Ona yapılacak en küçük bir yardım bile cesaret vermeye yeterdi. Çünkü yenmesi gereken zorluk o kadar büyük değildi. Fakat okyanusun ortasında bir kayık gibi yapayalnızdı. Kendi kendine başarsam da ne çıkar sanki diyordu. Madem ki ömrümü bu kötü insanların arasında geçireceğim, öğle yemeğinde midelerine indirdikleri domuz yağında pişmiş yumurtalardan başka bir şey düşünmeyen açgözlüler ya da her türlü suçu olağan gören kastanetler. Elbet birer post kapacaklar. Fakat bu onlara ne kadar pahalıya mal olacak aman tanrım. İnsan bir şeyi çok istedi mi gücü de o oranda artar. Nereye baksam bunu görüyorum. Fakat böyle bir tiksintiyi yenmeye de yeter mi acaba? Büyük adamların başardıkları iş kolaydı. Çünkü tehlike ne kadar müthiş olursa olsun onlara güzel görünüyordu. Fakat etrafımdaki bu çevrenin ne kadar iğrenç bir şey olduğunu benden başka kim anlayabilir? Bu dönem Julien'in hayatının en güç zamanı oldu. Besançon garnizonundaki o yaman alaylardan birine er olarak girmesi ne kadar kolaydı. Latince öğretmeni de olabilirdi. Geçinmek için o kadar az bir paraya ihtiyacı vardı ki. Fakat bu takdirde artık bir baltaya sap olmaktan, yükselmekten, hayalinde açılan ufuklara doğru ilerlemekten vazgeçmesi gerekti. Bu ölmek demekti. İşte yaşadığı o kara günlerden birinin ne gibi düşüncelerle geçtiği. Bir sabah kendi kendine, diğer köylü çocuklardan ayrı olduğum için böbürlenip dururum. İnsanlar arasında farktan kin doğduğunu görmek için bu yaşa gelmem yetti. Bu büyük gerçeği en acı başarısızlıklarından biri sayesinde öğrenmişti. Kendine ermiş bir insan süsü veren bir öğrenciye yaranmak için 8 gün uğraştı. Bu öğrencinin incir çekirdeği doldurmayan ve insanın uykusunu getiren saçmalarını dinleyerek onunla bahçede dolaşıyordu. Birdenbire hava fırtınaya çevirdi, gök gürledi ve bu kendini ermiş zanneden öğrenci Julien'i kaba bir hareketle iterek ''Bana bakın'' dedi. ''Bu dünyada herkesin günahı kendi boynuna. Sizin yüzünüzden yıldırımla çarpılmaya niyetim yok. Öyle ya, Allah sizi bir imansız gibi, bir Voltaire gibi yıldırımla yok edebilir.'' Julien öfkeden çeneleri kenetlenmiş bir halde şimşeklerle yarılan gökyüzüne doğru bakarak ''Bu sağanak altında uyuyakalırsam sular altında kalıp boğulmayı hak etmiş olurum'' diye bağırdı. Gidelim başka bir enayiyi elde edelim. Rahip Kastaned'in din tarihi dersi için çan çaldı. Güç işlerden ve babalarının fakirliğinden çok yılmış olan bu genç köylülere, Rahip Kastaned, o gün gözlerine o kadar müthiş görünen varlığın yani hükümetin, Tanrı'nın yeryüzünde vekili olan Papa'dan aldığı yetkiye dayanan gücünden başka gerçek ve yasal bir gücü olmadığını anlatıyordu. Hak yolundan şaşmayarak, itaat ederek Papa'nın lütuflarına hak kazanınız, onun bir asası gibi görev yapınız diye sürdürüyordu. Bu suretle her türlü kontrolden uzak, amiri olduğunuz mükemmel bir mevki elde edersiniz. Öyle bir yer ki bir daha elinizden alınamayacak ve maaşının üçte biri hükümet, geri kalan kısmı da vaazlarınızla din bilgisi edinecek olan Hristiyanlar tarafından ödenecek. Dersten çıkınca Rahip Kastaned, o gün her zamankinden dikkatli olan öğrencileri ortasında bahçede durarak, ''Hani bir mevkiyi mevki yapan yüksekliği değil, fakat onu elinde bulunduran insanın değeridir.'' derler. İşte bu söz sanki kilise papazları için söylenmiştir dedi. Size söylüyorum, dağ başında bulunan öyle köy papazları gördüm ki, bunlar kentlerde bulunan birçok kilise papazlıklarından daha çok para getiriyor. Hem kentlerdeki kadar para, hem de üstelik semiz horozlar, yumurtalar, taze tereyağlar ve daha bin bir çeşit hediye. Sonra orada her şeyde papaz başta gelir. Kambersiz düğün olmaz sözüne karşı gelen yoktur. Onsuz ne bir ziyafet, ne bir bayram, ne de herhangi bir eğlence olur. Monsieur Kastaned odasına çıkar çıkmaz öğrenciler gruplara ayrıldılar. Julien bunlardan hiçbirine dahil değildi, onu uyuz bir koyun gibi yalnız bırakıyorlardı. Bütün gruplarda bir öğrencinin havaya para atarak yazımı tura mı yaptığını ve buna bakarak arkadaşlarının onun yakında çok para getiren bir kiliseye papaz olarak gidip gitmeyeceğine hükmettiklerini görüyordu. Sonra birdenbire hikayeler anlattılar. Papaz olduğu henüz bir yıl olan filan genç, ihtiyar bir papazın hizmetini gören kadına bir tavşan hediye ederek o kiliseye muavin olmuş ve birkaç ay sonra da ihtiyar ölünce onun yerine geçerek bu güzel yeri ele geçirmiş. Bir diğeri de ihtiyar kötürüm bir papaza hizmet ettiği ve sofrada tavuğunu keserek yedirdiği için onun yerine geçmeyi başarmış. Papaz okulu öğrencileri de bütün mesleklerdeki gençler gibi fevkalade görünen ve düşleri süsleyen bu gibi küçük çarelerin etkisini gözlerinde büyütürler. Julien kendi kendine, benim de bu konuşmalara katılmam gerek diyordu. Öğrenciler domuz sucuğundan ve iyi bir kilise papazı olmaktan söz etmedikleri zamanlarda din kuramlarının dünya işleriyle ilgisi olan yanlarını kurcalıyor, piskoposlarla valiler, kaza papazları ile belediye başkanları arasındaki anlaşmazlıklar üzerinde dedikodu yapıyorlardı. Bu konuşmalarda Julien ikinci bir tanrı düşüncesinin ama ötekinden daha müthiş ve çok daha güçlü bir tanrının belirdiğini görüyordu. Bu ikinci tanrı papaydı. Monsieur Pirard'ın işitmeyeceğinden emin oldukları zaman ama seslerini de alçaltarak, eğer Papa Fransa'nın bütün valilerini ve belediye başkanlıklarını atamak zahmetine katlanmıyorsa, bunun görevin Papa tarafından Fransa kralına devredilmesinden kaynaklandığını, bu nedenle de kralın kilisenin büyük oğlu olarak adlandırıldığını konuşurlardı. İşte Julien bu sıralarda Monsieur de Maistre'in Papa adlı kitabı sayesinde arkadaşlarının itibarını kazanabileceğini zannetti. Gerçekten arkadaşlarını hayretler içinde bıraktı. Ama bu kez de bir felaketle karşılaştı. Onların düşündüklerini kendilerinden daha iyi anlatmıştı. Monsieur Chelan, kendisi için olduğu gibi Julien için de ihtiyatsız hareket etmişti. Onu doğru düşünmeye ve boş sözlerle aldanmamaya alıştırmış, fakat düşünmeyi pek sevmeyen kimselerin buna bir suç diye baktıklarını, zira her doğru düşüncenin karşısındakiler tarafından bir hakaret sayıldığını söylemeyi ihmal etmişti. Kısaca Julien'in düzgün ve doğru konuşması yeni bir suç oluşturdu. Sürekli olarak onu düşünen arkadaşları, duydukları nefreti bir tek isimle anlatmanın çaresini buldular. Julien'e Martin Luther adını taktılar. Bu adı özellikle o azametli ve cehennemlik mantığı yüzünden verdiklerini söylüyorlardı. Öğrencilerden birçoğunun yüzü Julien'inkinden daha renkliydi. Bunlar ondan daha yakışıklı birer delikanlı sayılabilirlerdi. Fakat Julien'in elleri beyazdı ve kibar insanlara özgü bazı alışkanlıkların kendinde de bulunduğunu saklayamazdı. Ne yazık ki bu kaderin kendisine attığı bu kasvetli yerde bir üstünlük sayılacak bir şey değildi. Aralarında yaşadığı pis köylüler bu yüzden onun çok ahlaksız olduğunu söylediler. Julien'in başına gelen binbir belayı anlatmakla okuyucuyu yormaktan korkuyoruz. Örneğin arkadaşlarından en güçlü olanları ona dayak atmayı bir alışkanlık haline getirdiler. Julien kendisini korumak için eline demirden bir pergel aldı ve gerekirse kullanacağını bildirdi. Fakat bunu işaretle yaptı. Çünkü hafiyeler raporlarını verirken sözlerden yararlandıkları kadar işaretlerden yararlanamazlar. 28. Bölüm. Dinsel bir tören. Bütün kalpler heyecanlıydı. Her tarafı donatılmış ve Hristiyanların himmetiyle kum döşenmiş bu dar ve gotik sokaklara sanki Tanrı'nın yüce varlığı da inmişti. Young. Julien kendini ahmak ve aşağı göstermeye ne kadar çalışırsa çalışsın fayda etmiyordu. Arkadaşlarından çok farklıydı. Kendi kendine iyi ama diyordu. Bütün bu öğretmenler, binlerce papaz içinden seçilmiş çok ince insanlar, nasıl oluyor da benim alçak gönüllülük göstermemden hoşlanmıyorlar? Yalnız bir tek öğretmen, Julien'in her şeye rağmen inanır ve kanar gibi görünüşünden yararlanmaya kalkıştı. Bu da kentin en büyük kilisesinde törenler düzenleyen Rahip Chabernard'dı. Bu adama 15 yıldan beri psikopos danışmanlığına atanacak diye umut veriyorlardı. Şimdilik papaz okulunda dinsel konuşma dersini okutuyordu. Julien henüz etrafında neler olup bittiğinin farkında olmadığı zamanlarda bu derste hemen hemen her zaman birinci çıkıyordu. Bunu bahane ederek Rahip Şah ona karşı dostluk gösteriyor ve dersten çıkınca onu kolundan tutarak bahçede dolaşmaktan memnun oluyordu. Julien ise içinden bu adamın amacı nedir acaba diyordu. Rahip Şah ona saatlerce hep büyük kiliseye ait olan değerli eşyadan ve ziynetlerden söz ederdi. Kilisesinin yaz günlerinde kullanılan eşyasından başka bir de 17 tane ayinlerde giyilen sırmalı harmanisi varmış. Başkanın karısı ihtiyar Madame Rubempre'nin kiliseye birçok bağışlarda bulunacağını umuyorlarmış. Dipnot, bu ad Stendhal'in metreslerinden birinin adıdır. Kendisi ne bir başkan karısı ne de ihtiyardı. Stendhal'e Carmen yazarı Merime ile ihanet etti. 1828. Bu 90'lık kadın altın sırma ile işlenmiş canım Lyon kumaşlarından yapılmış gelinlik elbiselerini en aşağı 60 yıldan beri saklarmış. Rahip Şah birdenbire durup gözlerini fal taşı gibi açarak "Düşünün dostum," diyordu. "Bu kumaşlarda o kadar çok altın var ki dimdik duruyorlar. Besançon'da herkes şuna emindir ki başkanın karısının bırakacağı vasiyetname sayesinde büyük kilisenin hazinesine daha 10 tane harmani ilave olunacak, büyük yortularda giyinmek üzere 4-5 kaftan da işin cabası." Rahip Şah sesini alçaltarak "Benim bundan da fazlasını umut etmek için kendime göre nedenlerim var," diyordu. "Başkanın karısı herhalde bize altın yaldızlı 8 tane gümüşten şamdan bırakacak. Bunların vaktiyle İtalya'da Burgonya Dükası pervasız Charles tarafından satın alındığı sanılıyor. Madame de Rubempre'nin atalarından biri bu dükanın akrabasıymış.